kutsal kitabı okuyacağız. Uygulaması oldukça basit bir prensip diyebilirsiniz. Ünlü bir yazarımızın hayranlarından birine sormuşlar. Bu yazarın eserlerini nasıl çalışırsınız? Yanıt çok basitti. Onun eserlerini okumakla. Kutsal kitap konusunda da aynı şeyi ben de size söyleyebilirim. Kutsal kitabı oku. Kutsal kitabın ne yazdığını bilmek ister misin? İstersen kutsal kitabı oku. Başkaları sana kutsal kitaptan yorumlar yapabilir. Ama sen yine de süreklilik içinde kutsal kitabı okumalısın. Bu senin yaşamın için çok önemlidir. Kutsal kitaba yardımcı birçok tefsirler, yani yorumlar yazılmıştır. Özellikle yabancı dillerde. Bunlar arasında Morgan adında ünlü bir imanının yorumları da yer almaktadır. Ne yazık ki bunlar daha Türkçe'ye çevrilmemiştir. Çevrilmiş olsaydı tavsiye ederdim. Gerçekten değerli ve yardımcı bilgileri içeren bir yorum serisidir. Ben şahsen hepsini okumadım ama okuduklarım benim hayatımı güçlü şekilde etkiledi. Morgan hakkında diyorlar ki, kutsal kitabın belli bir bölümü hakkında tefsirini yazmaya başlamadan önce o bölümü en azından 50 kere okumuş. Bu nedenle size aynısını öneriyorum değerli dostum. Kutsal kitabı oku ve yine oku. İlk okuyuşunda kavrayamadığın noktalar varsa yine oku. İkinci defada da tam anlamadınsa bir kez daha oku. Anlayıncaya kadar oku. Kutsal kitabın eski antlaşma kesiminde ilginç bir olay kaydedilmiştir. Şöyle yazar. Nehemya 8. bölüm 1 ve 3. ayetlerde İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra 7. ay tek vücut halinde su kapısının karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını getirmesini söylediler. 7. ayın 1. günü kahin Ezra yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı. Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu, herkes dikkatle dinledi. Gerçekten çok şaşırtıcı bir parçadır bu. İsrail halkı köle olarak Babil kentine götürülmüş ve 70 yıl orada kalmıştı. Birçokları bu zaman içinde kutsal yazıları hiç duymamıştı. O günlerde kutsal yazılar tomarlar halinde tapınakta saklanırdı. Olsa olsa 2-3 nüshadan fazla yoktu. Babil kentine köle olarak götürüldüklerinde herhalde tomarları götürememişlerdi. Şimdi Ezra kutsal yazıları okurken ne oldu? Sadece okumakla yetindiler mi? Bakın dinleyin ne yazıyor. 8. ayette Nehemya 8. bölüm 8. ayette. Tanrı'nın yasa kitabını okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. Demek ki okumakla yetinmeyip okunulan parçaların yorumu, açıklaması yapıldı. Herhalde rahipler kavmi olan Levi kavminden kişiler halkın arasına karışıp kutsal yazılar okunurken gereken açıklamaları yaptılar. Herhalde Ezra kutsal kitabın bir parçasını okuduktan sonra ara verip soru sorulmasına fırsat veriyordu. Kutsal söz şöyle diyor. Nehemya 8. bölüm 7. ayette. Leviler ayakta duran halka yasayı anlattılar. Evet, sadece kutsal yazıları okumakla kalmayıp halkın o yazıları anlamasını sağladılar. Değerli kardeşim, kutsal kitabı okumaya ihtiyacımız var. Bugün bizi Tanrı sözünden alıkoyacak, zihnimizi başka yönlere çekebilecek bir sürü şey var. Şeytan bizim kutsal kitabı okumamızı istemez. Elinden gelen her şeyi yapıp bizi alıkoymaya girişecektir. Kilise topluluğu içinde bile zihnimizi başka, önemsiz şeylere çelmek ister. Üzülerek söylüyorum, bazı kilise topluluklarında kutsal yazıların okunmasına bile zaman ayrılmamaktadır. Kutsal kitabın yorumu, vaazlar şöyle dursun, biz kendi yaşamlarımızdan öyküler anlatalım, dert dökelim, ilahi söyleyelim, dans edelim, bu yeter diye kutsal söz tümüyle bir tarafa itiliyor. Sen Mesih İsa'ya iman ettin mi değerli kardeşim? Etmişsen hiçbir şey seni Tanrı sözünü okumaktan alıkoymasın. Katıldığın kilise topluluğunda İncil okunmuyorsa sen yine oku ve başkalarını da okumaya teşvik et. Bir Mesih inanlısıysan sana sorayım o zaman. Kutsal kitabı tümüyle okudun mu? Okumamışsan oku. Şimdi geldik üçüncü prensibe. Kutsal kitabı inceleyerek okuyalım. Yine Morgan'dan söz edeceğim. Birisi ona gelip şöyle demiş. Siz ilham almış birisi gibi konuşuyorsunuz. Morgan onu şöyle yanıtlamış. İlhamın %95'i alın teriyle elde edilir. Evet, ilham gelebilir ama kutsal kitabı okumazsan ilham nereden gelecek? Anlamalıyız ki kutsal yazıları okumaya tenezzül etmezsek, kutsal ruh bize hiçbir şey öğretmez. İncil okulunda öğretmenlik yapmış olan bir imanlı şöyle anlatır. İncil okulunda öğretirken, öğrenciler arasında kendilerini çok dindar gösteren birkaç kişiyi fark ettim. Önceleri bu genç öğrencilerin dindar tavırlarını anlayamamıştım. Daha sonra anladım, gördüm ki kuşandıkları dindarlık kaftanı altında Tanrı'nın kutsal yazıları konusunda müthiş bir cahillik gizlenmekteydi. Fark ettim ki bazıları sınav öncesinde hiç de hazırlık yapmıyordu. Sınava neden hazırlıklı gelmediklerini sorduğum zaman ya bir dua toplantısına ya da tapınmak için bir yere gitmişler diye bahaneler buluyorlardı. Bana öyle geliyordu ki bu gençlerden bazıları kutsal kitaplarını yastık altına koyup onları uyurken tüm bilgilerin kafasına dolacağını sanıyorlardı. İnan kardeşim, göksel bilgi bu şekilde verilmez. Bir gün yine İncil okulunda öğrencilerden biri öğretmene yaklaşıp, "Hocam, bugün çalışmak için bize verdiğin parça gerçekten çok kurudur." diye yakınmış. Hazır cevap olan öğretmen hemen yanıtı yapıştırmış. "O zaman alın terinde onu biraz ıslat." demiş. Evet, kutsal kitabı okuyup incelememiz, onu çalışmamız gerekir. Çalışmak ise çok kez alın teriyle olur. Daha önce de vurguladığım gibi kutsal ruh bizim eğitmenimizdir. O bize açıklamada bulunmazsa biz kutsal kitabı anlayamayız. Ancak bu armut piş ağzıma düş demek değildir. Kutsal yazıları çalışmalıyız. Kutsal ruh kutsal yazılarla birlikte iş görür. Matematik, kimya, fizik derslerini çalışmakla başarı kazandığımız gibi kutsal kitabı da çalışmakla kutsal ruhun bizi eğitmesine izin vermiş oluruz. Bazen şöyle deniyor: sabahleyin kalktığımızda ve akşam yatmadan önce birkaç ayet okuyup onlar üzerinde düşünmek, dua etmek yeter. Bence bu yaklaşım kutsal kitabın sürekli ve belirttiğim prensipler doğrultusunda çalışması olmaksızın imanlıyı ruhsal cahilliğin kuyusuna iter. Çok kez kahvaltıdan önce birkaç ayet okuyacağım diye aceleyle okunan ayetler hazmedilmediği gibi aceleyle mideye indirilen kahvaltı da hazmedilemez. İncil parçalarının ibadet şeklinde okunmasına karşı değilim. Ancak bu kutsal kitabın tam ve belirttiğim prensiplere uyarak okunmasının yerini almamalıdır. Belki de bazılarınız şöyle diyecektir: kutsal kitap kutsaldır. Ondan parçalar okumakla ondan bereket almıyor muyuz? Varsın çabuk okuyayım. Sabah ya da akşamleyin okuyayım. Ne çıkar? Önemli olan kutsal yazıları okumak değil mi? Hayır, önemli olan elimize bir İncil alıp da gelişi güzel oradan buradan bir ayet okumak değildir. Sabahleyin gözünün çapağıyla sırf okudum denilsin diye kutsal kitap okuyan insan çapaktan başka bir şey görmeyecektir. Aynı zamanda gecenin geç saatlerinde gözlerinden uyku süzülerek sırf okumuş olsun diye İncil okuyan kişi de okuduğu parçanın geri kalan yarısını rüyasında tamamlayacaktır. Rabbin kutsal sözünü iyi ve bilinçli şekilde okumaya özen göstermeliyiz. Gerçekten zaman vermeliyiz. En azından her gün yarım saat ve mümkünse bir saat ayırın. Yine burada katı kurallar koymuyorum. Zamanlaması size bağlı ama Rabbin sözüne vereceğiniz zaman en iyi zamanınız olsun. Bir gün yarım saat ayırmışsanız ertesi gün 1,5 saat ayırın. Önemli olan verdiğiniz zaman günün kaymağı olsun. İngiltere'nin ünlü vaizlerinden Wesley hakkında diyorlar ki bu adam tek bir kitabın adamıymış. Neden böyle diyorlarmış onun hakkında? Çünkü her gün sabahın 4'ünde 5'inde kalkıp kutsal kitap okuma alışkanlığı varmış. Ama nasıl okurmuş? 5 ayrı dilde. Adam gerçekten kutsal kitabın nasıl çalışacağını iyi biliyor. Biz de sevgili dinleyicim, eğer kutsal kitabı gerçekten anlamak istersek bu şekilde okumalıyız. Yani 5 dilde değil de kendi dilimizde ama özenle ve titizlikle. Şimdi 4. prensibe geldik. Kutsal kitabı derince düşünerek okuyalım. Derinden düşünerek okumak, okuduklarımızı iyice zihnimize yerleştirmek yeni bir düşünce değildir. Tanrı'nın kendisi bu yöntemi kendi halkına öğretmişti. Onları Mısır diyarından çıkarıp da çölde onlara yol gösterirken Musa aracılığıyla onlara ruhsal yasasını verdi. Sonra şöyle buyurdu: "Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın." Tesniye 6. bölüm 6 ve 9. ayetler. Rab'den onlara gelen bu buyruk gerçekten çarpıcıdır, değil mi? Tanrı sözünü evlerinin kapı süvelerinin üzerine yazacaklardı. Başka deyişle, nereye dönseler, kutsal yazılar onların gözleri önünde olmalıydı. Evet, bir halk, bir toplum olarak Tanrı sözünü sanki büyük levhalar üzerinde sergilenmiş gibi yaşayacaklardı. Bulunduğumuz çevreye bir bakın. Bedeni mahveden sigara ve içki reklamları, cinsel arzuları tahrik ederek belirli bir ürünü alıcıya benimsetmek için kullanılan çıplak kadın resimleri. Her gün gözlerimizin önünde. Sonra da soruyoruz. Bu toplumun ahlak düzenine ne oldu? Tanrı insan yapısını çok iyi bilir. Onun düşüncelerini nasıl toplayıp kendi sözüne çekebileceğini de iyi bilir. Onu zihnine iyice koyacaksın ve evinde oturduğun, yolda yürüdüğün ve yattığın, kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın. Onları alamet olarak elinin üzerine bağlayacaksın. Ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar. İşte kutsal kitabı düşünerek okumak böyle olur. Yediğimiz, içtiğimiz, içimize çektiğimiz, soluduğumuz, aldığımız hep Tanrı sözü olacaktır. Birinci mezmur yazarı şöyle diyor. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Birinci mezmur 1 ve 2. ayetlerdi. Evet, derin düşünmek. Kutsal yazılardan okuduğumuzu tekrar ve tekrar aklımıza getirip üzerinde derin derin düşünmek. İnek çayırın otunu ya da önüne konulan samanı yedikten sonra ne yapar? Bir süre sonra yediklerini geri ağzına getirip geviş getirir. Bazen bir ineğin hiç ot ya da saman olmayan bir yerde ağzına bir şeyler alıp habire çiğnediğini görürüz. Bazen böyle yarım saat, bir saat ağzındakini çiğner. İşte bu daha önce yediklerini tekrar midesinden ağzına getirip onu çiğnemektedir. İnek yedikleriyle geviş getirir. Biz de kutsal yazılardan okuduklarımızı geviş getirmeliyiz. İlk okuduğumuzda zihnimize giriyor ama tam olarak hazmedilmiyor. Okuduklarımızı tekrar aklımıza getirip geviş getirircesine çiğner dururuz. İşte burada sözü edilen derin düşünmek budur. Bazen bir vaaz hazırlarken birkaç ayet üzerinde durup bunu defalarca okurum. Sonra acaba başkaları bu ayet üzerinde ne yazdı diye araştırırım. Yine saatlerce okur ve üzerinde düşünürüm. Sonunda okuduğum o parçadan yeni bir gerçek ortaya çıkar. Başkaları da bu gerçeği destekleyen deneyimlerini anlattılar. Bir imanlı olan Dr. Ironside bir gün kutsal kitabın Ezgiler Ezgisi adlı kesimi hakkında bir vaaz duymuş. Vaazdan hiç de tatmin olmamış, evine dönünce Rab'be dua etmiş ki ona anlayış versin. Ezgiler Ezgisi'ni defalarca okumuş, üzerinde dua etmiş. Aylarca bu parçayı okuyup durmuş. Birden yeni bir anlam, yeni bir ruhsal ışık okuduğu ayetleri aydınlatmış. Bu kesim üzerinde yazdığı yorum ise şimdi birçok imanlıya bereket sağlamaktadır. Neden? Çünkü kutsal yazılar üzerinde uzun zaman harcadı, derin düşündü ve bir çeşit geviş getirdi. Dinleyicilerimizden bazen mektuplar geliyor. Bu mektuplardan biri beni gerçekten sevindirdi. Bu dinleyicimiz bize şöyle yazdı. Programlarınızı sürekli dinliyorum. Aynı zamanda daha sonra tekrar dinlemek, ayetleri kendim de açıp okumak, konuyu anlamadıysam tekrar dinlemek, araştırmak için kasete alıyorum. İşte bu dinleyicimiz kendisine eğitim verilmeden Tanrı sözünü geviş getirmeyi öğrenmiştir. Kutsal kitabı düşünerek hem de derinden düşünerek okumasını öğrenmiştir. Size sormalıyım değerli kardeşim, kutsal kitabı okudunuz mu? Okumuşsanız onu nasıl okudunuz? Hiç okumamışsanız okuma zamanı gelmedi mi? Bu hayatta kutsal kitabı okumadan göçüp gitmek gerçekten en büyük hata olur. Kesinlikle Tanrı sözünü okumanız gerektiğine inanıyorum. Şunu da vurgulamam gerekir ki, kutsal sözü okuduğunuz zaman derinden düşünerek okuyunuz. Kutsal ruhtan yardım isteyerek okuyun. Birkaç ayet okuyup sonra da kitabı bir kenara bırakırsanız size hiçbir yararı olmaz. Derinden düşünerek okumak 21. yüzyılın hızlı temposunda kaybolmuş gitmiş bir sanat haline gelmiştir. Tabii televizyonun da bu yönde olumsuz etkileri olmuştur. Yıllarca önce televizyon daha yeni icat edildiği zaman insanın eğitimine ne gibi büyük katkılarda bulunacağıyla övünülüyordu. Şimdi televizyon değer yargılarımızı köreltmiş, bizi miskinleştirmiş ve aynı zamanda ahlak düzeyimizi alçaltmış durumdadır. Kutsal kitabın derinden düşünülerek çalışılmasına engel olan etkenlerden biri de televizyondur. Hiç televizyon izlemeyin demiyorum ama televizyon Rabbin sözüne vermeniz gereken zamanı hiç olmazsa çalmasın. Elçilerin İşleri 8. bölümde belki hatırlarsınız. İsa'nın öğrencilerinden Filipus yolda giderken hadım edilmiş bir Etiyopyalıyı gördü. Etiyopyalı Yeruşalem'de tapınmaya gelmişti ve dönüşte kutsal yazıları okumaktaydı. İşte burada arayış içerisinde Rabbin sözünü okuyup inceleyen bir adamla karşılaşıyoruz. Kısa bir süre sonra Rabbin kutsal ruhu onu Filipus aracılığıyla aydınlatacaktır. Filipus'un orada bulunması bir rastlantı değildi. Daha önce aynı bölümde Rabbin bir meleği Filipus'la konuşarak kalk güneye, Yeruşalem'den Gaza'ya giden yola yönel dediği yazılıdır. İşte Filipus bu yolda Etiyopyalı adamla karşılaştı. Kutsal ruh arayış içerisinde kutsal yazılara okumakta olan bu adamı Filipus aracılığıyla aydınlatıyordu. Kutsal yazılar kendisine açıklandığı zaman Etiyopyalı'ya yeni bir dünya açıldı. Kutsal söz bu adamın sevinç içinde yoluna devam ettiğini belirtir. Eminim ki bu adam Yaşaya peygamberin eliyle yazılmış olan kitabın 53. bölümünü yeniden okuyor ve orada yazılmış gerçeklerden dolayı sevinçle coşuyordu. Yaşaya 53'te İsa Mesih'in sonsuz kuzu olarak bizim günah cezamızı kendi kusursuz bedeninde ödemesini bildiriyordu. Böyle üstün bir konu üzerinde düşünerek kutsal yazıları derin derin araştırmak elbette sevinç verici bir şeydir. Sen bu sonsuz kuzunun senin için çarmıh üzerinde öldüğünü ve ölümünden 3 gün sonra dirildiğini hiç derin derin düşündün mü? O kadar derin ki enginlere inilemez. O kadar geniş bir düşünce ki mantığımızla kavranamaz. O kadar yüksek bir düşünce ki insani kavramlarla aşılamaz. Ancak kutsal kitabı okurken kutsal ruh bizi aydınlattığı zaman bu gerçek içimizde ta derinlerde en üstün sevinç kaynağı olur. Kutsal yazılar hakkında yazılanları okuyalım. Şunu söylemem gerekir ki sadece bu prensibe dayanarak kutsal yazıları okusaydık gerçekten tehlikeli olurdu. Neden? Çünkü başkalarının düşünceleriyle yetinip kendimiz kutsal ruhun verebileceği aydınlatmadan yararlanamazdık. Ayrıca kutsal yazılar üzerinde yazılan yorumların hepsi de sağlam değildir. Birçok saptırıcı yorumlar yazılmıştır. Herhangi bir tefsiri okurken kutsal kitapta yazılanlarla karşılaştırılıp yazılanlar gerçek mi yoksa yanlış mı diye denemeliyiz. Bu konuda güvenilir tefsirleri bulup bunları kullanabiliriz. Eğer bunlar gerçekten kutsal ruhun aydınlatmasıyla yazılmışsa, yüzyıllar boyunca kutsal ruhun belli imanlara aktarmış olduğu düşünce birikimlerini okumuş oluruz. Çok şükür ki William MacDonald adında bir yorumcunun tüm kutsal kitap yorumu dilimize çevrilmiştir. Bu değerli ve sağlam bir yorumdur. Bu yorum kitabını Yeni Yaşam Yayınlarından temin edebilirsiniz. Aslında bu yorum kitabını kesinlikle kutsal kitabı çalışmak isteyen herkes için öneririm. Tefsirlerden başka kutsal kitaptaki ayetleri birbirine bağlayan bir çeşit indeks kitabı yani kutsal kitap ABC dizinin de Yeni Yaşam Yayınlarından sağlamak mümkündür. 6. prensip şudur. Kutsal yazılara itaat edelim. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki kutsal yazıları okuyup anlayabilmemiz için okuduğumuz şeylere itaat etmek şarttır. Bunun bir örneği İbrahim peygamberdir. Tanrı ilk kez İbrahim'e Ur kentinde göründü ve bilmediği bir ülkeye gitmesi için ona buyruk verdi. Bir de vaat edilen ülkeye varınca Rab ona konuştu. Sonra İbrahim bir kıtlık yüzünden Mısır'a gitti. Kutsal yazılara göre Mısır'da geçirdiği süre içinde Rab İbrahim'e hiç konuşmuyordu. Ancak İbrahim yine vaat edilen ülkeye döndüğü zaman yani Rabbin sözüne itaat ettiği zaman Tanrı yine ona konuşmaya başladı. Burada bize kutsal yazıların öğretmek istediği bir ders vardır. Hayatımız konusunda Rabbin bize kendi sözünden verdiği buyruklara itaat etmezsek onun bize öğretmek istediği bir sonraki gerçekten mahrum kalacağız. Bu nedenle Rabbin sözlerini okumalı ve ona itaat etmeliyiz. Günahlardan kurtulmamız için Tanrı'nın verdiği sevindirici haber bile itaate bağlı olarak verilmiştir. Diyebilirim ki sevindirici haber konusunda yazılmış olan en üstün yapıt İncil'de bulunan Romalılar mektubudur. Paulus bu mektubunda sevindirici haberden söz ederken şöyle yazdı. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih'in aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı'nın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. Romalılar 1. bölüm 5. ayette. Yine Romalılara mektubunun sonunda Pavlus, kutsal ruhtan aldığı esinde şöyle yazar. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusları iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Romalılar 16. bölüm 26. ayet. Bazen unutuyoruz değil mi? Mesih'e iman et ve her şey yolunda gidecektir deriz. Ama kutsal kitaba göre Mesih İsa'ya iman etmenin özünde itaat yatmaktadır. Pavlus iman buyruğu diyor. Yani yazdığı Romalılara mektubun doruk noktası ve sonu iman buyruğu ile noktalanıyor. Mektup baştan sona kadar sevindirici haber hakkındadır. Sevindirici haberin ne olduğu, ne olmadığı, kimin tarafından ve kime sağlandığı açıklanır. Sonunda sevindirici haberin vaat ettiği kurtuluşu elde edebilmemiz için ne yapmamız gerektiğini bildirir. Evet, bizden beklenen itaattir. İman ve itaat. Adem ile Havva bu noktada ayrıldılar. Tanrı'nın düşmanı olan iblisi dinlediler ve böylece Tanrı'ya itaatsizlik ettiler. Tanrı'ya itaat çok önemlidir. İtaatsizliğe başladığımızda Tanrı bize gerçekleri açıklamaya devam etmeyecektir. Kutsal kitabı okumak ve ondan yararlanmak istersek ona itaat etmeliyiz. İtaatin amacı sadece bizi gerçeklere ulaştırmak değildir. Dünyadaki insanlar bizim yaşam örneğimize baktıkları zaman Mesih inancının nasıl bir şey olduğunu göreceklerdir. Yani bir açıdan bizim hayat tarzımız onlar için bir ölçüdür. Değerli kardeşim, bazen kutsal kitabın çevirileri konusunda tartışmalar oluyor. Aslında en iyi çeviri, kutsal yazıları sonsuz hayata çeviren kendi yaşam tarzımızdır. Paulus'un Korint'teki imanlı topluluğuna yazdığı ikinci mektubunda şöyle bir söz var. Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. 2. Korintliler 3. bölüm 2 ve 3. ayetler. Evet, kutsal kitabı okumak önemlidir. Ama okuduklarımıza itaat edip hayatımızın, yüreğin etten levhalarına yazılı bir mektup gibi Rabbin sözünü yansıtmasını amaçlamalıyız. Bilinmeyen bir ozanın bir ağıtı var. Şöyle, her gün yaptığın işler ve konuştuğun sözler yazar. Bölüm bölüm bir sevindirici haber. İnsan okur senin dudaklarından söylediklerini. Gerçek mi yoksa imandan boş? Onun için hava hoş. Ama sen işinle sözünle duyur sevindirici haberini. Evet, kutsal kitaba itaat etmek önemlidir. Senin hayatın insanlar önünde açık bir kitaptır. O kitaba eylemlerinle, sözlerinle neler yazacaksın? Şimdi kutsal kitabı olumlu şekilde okuyabilmemiz için gereken prensiplerin sonuncusuna geldik. Okuyup anladıklarımızı başka kişilere aktaralım. Kutsal kitabı sadece okumakla, onu inceleyip, üzerinde derin derin düşünmekle ve başkalarının yazdıklarını okumakla yetinmeyelim. Okuduklarımızı ve kavradıklarımızı başka kişilere de aktarma çabasında olmalıyız. Okuduklarını başka kişilerle paylaşmaktan geri duran sonunda sünger gibi şişip kalacaktır. Kutsal kitaptan daha fazla bilgi alamaz duruma geleceksin. O süngerin sıkılıp başkalarının üzerine akıtılması gerekir ki tekrar kutsal yazılardan bereket alabilelim. Her şeyi kendimize saklamaya girişirsek kokmaya başlayacağız. Bir gölü düşünelim. İçinde habire sular akıyor. Ama gölden çıkıp dışarıya akan bir dere yok. Ne olacak? Zamanla sular kokmaya başlayacak. Buna benzer şekilde kutsal ruhun yaşamımıza doldurduğu gerçekleri sadece kendimiz için saklamaya kalkarsak kokmaya başlayacağız. Başka imanlılarla bir araya gelip bize öğretilenleri onlara aktaralım. İbranilere yazılan mektupta şöyle der. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha çok yüreklendirelim. İbraniler 10. bölüm 25. ayet. Yalnız bizim gibi iman etmiş kardeşlere aktarmayalım. Aynı zamanda kurtuluşa sahip olmayan insanlara da sevindirici haberi duyurmakla kutsal kitaptan okuduklarımızı aktarmış oluruz. yani tanıklık etmeliyiz. İsa Mesih, sizler benim tanıklarım olacaksınız dedi. Bunu unutmayalım. Geçenlerde bir kardeş bana şöyle dedi. Yeteri kadar param olsa işe gitmezdim. Tüm günlerimi Tanrı'nın kutsal sözünü okuyup incelemekle geçirirdim. Kendisine sordum. O zaman sevindirici haberden habersiz, kurtuluş bulmamış insanlara ne olacak? Onlara haberi kim duyuracak? Dostum, Rab bizi kutsal yazı uzmanı olmaya çağırmadı. Benim tanıklarım olun dedi. Kutsal kitabı okuyalım, inceleyelim, öğrenelim. Bu çok gerekli ve önemlidir. Ama aynı zamanda öğretelim. Kardeşim, öğrendiğini öğret ki, öğrettiğin kişi başkalarına öğretebilsin. Evet, kutsal kitabı okuyup anlayabilmemiz için gereken prensipleri bir kez daha sıralayayım. 1. Her zaman dua ile başla. 2. Kutsal kitabı oku. 3. Kutsal kitabı inceleyerek oku. 4. Okudukların üzerinde derin derin düşün. 5. Okuduğun ayetler üzerinde başkalarının ne yazdıklarını oku. 6. Tanrı sözüne itaat et. Ve sonuncu prensibimiz 7. Okuyup anladıklarını başkalarına aktar.